Ayrım 19. Biraz bara girmiş. David Grossman. Sayfa 170. Uzaklarda bir yerlerden, kulübün dışındaki sanayi bölgesinden acı bir siren sesi işitiliyor. Garson kızlardan biri boş kalan bir masaya oturup Dovaleh'e dikiyor gözlerini. Dovaleh yorgun yorgun gülümsüyor kıza. ''Yapma ama şu haline bak bebek yüzlüm. Yine ne oldu size böyle? Buradan bu beş karış suratlarla çıkacak olursanız Yoav bana tek kuruş vermez ha. Neden astınız suratınızı canlarım? Cenazeye mi geldik? Alt tarafı stand-up komedisi. Kabul gösterimiz benzerlerinin yanında biraz alternatif kalmış olabilir. Askerlik anıları filan işin içine girince haliyle. Üstelik de o anıların üzerinden yıllar geçmiş. 43 sene millet, dile kolay. Zaman aşımı diye bir şey var sonuçta. O velet nur içinde yatsın, aramızdan ayrılalı yıllar olmuş. Ondan tamamen kurtuldum ve ıslah oldum ben. Haydi ne olur biraz gülümseyin. Bir kez olsun biraz hoş görün beni. Ekmeğimi kazanabilmemin hatırına. Ödemem gereken nafakanın hatırına. O hukuk öğrencileri nerede? Elini yamuk gözlüklerinin üstüne siper edip bakınıyor ama o grup gideri çok oldu. Öyle olsun diye homurdanıyor. Boş verin. Belki bir yerlerde naylon mahkeme kurup yasa dışı yargılama yapmaya gitmişlerdir. Bu arada nafakanın Latince'de ne anlama geldiğini bilen var mı? İbranice'ye sözcüğü sözcüğüne çevirisi bir erkeğin testislerini cüzdanı vasıtasıyla yerinden sökmek oluyor. Nasıl güzel değil mi şairane? Ya gülersiniz. Gülün tabii, sizin için hava hoş. Oysa ben ağlıyorum. Hani bir türlü hamile kalamayan kadınlar vardır ya, ben de bir türlü evli kalamıyorum. Çok istiyorum evli kalmayı ama tutmadı mı tutmuyor. Her seferinde aynı hikaye. Sözler veriyorum, yeminler ediyorum ama ardından bildiğimi okuyup yine bir çuval inciri berbat ediyorum. Sonra ayıkla pirincin taşını. Mahkemeler, mal paylaşımları, çocukları görebilmem için açık görüş günleri. Birlikte zifiri karanlık bir kuyuya düşen tavşanla yılan fıkrasını duymuş muydunuz? Bunu da mı duymadınız? İnsaf be, nerede yaşıyorsunuz siz? Neyse, yılan tavşanı tepeden tırnağa bir yoklamış ve demiş ki, yumuşacık bir kürkün, uzun kulakların, kocaman ön dişlerin var. Tavşansın sen. Tavşan da yılanı yoklamış. Çatallı uzun bir dilin var, sinsi sinsi sürünüyorsun ve kaygansın. Buldum, avukatsın sen. Bir parmağını havaya kaldırarak cılız kahkahalarımızı yarıda kesiyor. Hadi size bir soru, bir tutam zendovizm. Eğer bir adam ormanda yapayalnızsa ve çevresinde insan ya da hayvan namına tek bir canlı bile yoksa, kabahat yine de onun mudur? Kadınlar kahkaha atıyor, erkekler pis pis gülüyor. Şoför kafasını direksiyona vurmaya başlıyor, bir yandan da bas bas bağırıyor. İşe bak be, nasıl söylemezler sana, nasıl söylemediler? Cevap vermiyorum. Siktiğimin asısı diyor, elleri titreyerek bir sigara yakıyor. Bana yandan çarpık bir bakış atıyor. Sen de ister misin? Çok olağan bir şeymiş gibi paketten bir sigara çekiyorum, sigaramı yakıyor. Hayatımın ilk gerçek sigarası, markası Time. Bütün çocukların içtiği sigara. Kampta arkadaşlarım hiç koklatmıyordu bana. Sen daha bebesin diyorlardı. Başımın üstünden elden ele geçiriyorlardı sigarayı. Kızlar bile atlıyordu beni. Şimdi ise şoför öylece yakıyor sigaramı. Çakmağın üstünde de bir giyinip bir soyunan bir kız var. Dumanı içime çekip öksürüyorum. Genzim yanıyor, iyi geldi. Umarım her şeyi yakar. Umarım bütün dünyayı yakıp kül eder. Neyse, hem gidiyoruz hem sigara içiyoruz. İki yetişkin adam gibi sessiz sedasız. Babam beni görebilseydi oracıkta tokadı basardı yüzüme. O zaman şimdi annemin sırası, hadi çabuk. Hangi hali olursa olsun fark etmez. Akşamları taas servisinden indiğinde yüzünün halini getir gözünün önüne. Zannedersin sabahtan akşama kadar ölüm meleğine hizmet etmiş. Dipnot Mengele'ye gönderme. Her gün ama her gün aynı. Asla alışmıyor işine. Anca yıkanıp da o kurşun kokusunu vücudundan silip attığında insana dönüyor yeniden. Sonra koltuğuna geçip oturuyor ve ben de gösterilerimi yapıyorum ona. Günün gösterisi diyoruz buna aramızda. Her gün okul yolunda, okulda, okul çıkışında ince ince kafamda planlıyorum ne yapacağımı. Çeşit çeşit tiplemelerle, kostümler, şapkalar, eşarplarla, komşuların çamaşır ipinden aşırdığım kıyafetler ve sokakta bulduğum zımbırtılarla. Ne de olsa babamın oğluyum. Yalnız ve yalnız annem için sahnelenen özel bir gösteri bu. Karanlık çepeçevre sarmış etrafımızı ama annem de benim ışığa ihtiyacımız yok. Şofben düğmesinin ufacık kırmızı ışığı yetiyor da artıyor bize. Annem en çok karanlıkta rahat ediyor, hep öyle der. Hem gözleri de karanlıkta sahiden acayip büyüyor. Görseniz inanamazsınız. O belli belirsiz kırmızı korun içinde yüzen iki mavi balık adeta. İnsan onu sokakta başörtüsüyle ve çizmeleriyle başı önünde yürürken görünce ne kadar güzel olduğunu anlayamıyor. Oysa evin içinde dünyanın en güzel kadını o. Gaşaş'ın, Uri Zohar'ın, Şayke Ofir'in komik skeçlerini canlandırırdım ona. Tiyatro kulübü dörtlüsünden taklitler yapardım. Süpürge sapını mikrofon niyetine elime alıp demek gençsin, inci boyunlu sevdiceğim. Adını bilmiyordu o güzelin şarkılarını söylerdim. Yıllar boyunca üst üste her akşam dört başı mamur bir şov. Üstelik babamın ruhu duymaksızın. Bir kere bile yakalayamadı bizi. Bazen tam bitirdiğimiz anda içeri girer, bir şeylerden kuşkulanır gibi olur ama ne olduğunu çıkaramazdı. Karşımızda durup ihtiyar bir öğretmen gibi başını iki yana sallardı. Hepsi o kadar, ötesi gelmezdi elinden. Beni seyrederken annemin nasıl olduğunu hayal bile edemezdi o. Öne eğilip vücudunu hikayenin üstüne örtercesine bir kavis veriyor sırtına. Bu kadar uzun bir süre hiç ara vermeden annemi düşünmemin hayra alamet olmadığı hissine kapılmaya başlıyorum. Öte yandan yarıda kesmek de istemiyorum. Çünkü öyle yaparsan annemi zayıf düşüreceğimden korkuyorum. Zaten hali hazırda yeterince güçsüz. Yakında babama da sıra gelecek. Hakkaniyetli olmalı bu iş. İltimas geçmeden ikisine de eşit zaman tanınmalı. Hem de saniyesine varıncaya dek. Beyaz sabahlı ve başına sarılı beyaz havluyla ayaklarını o ufak pufa uzatıp otururdu annem. Bir prenses gibi görünürdü, Grace Kelly gibi. Dönüp bize bakıyor ve sesi birden farklı geliyor kulağa. Bizimle içtenlikle konuşan bir adamın berrak sesi. Bakın onunla baş başa geçirdiğim süre toplasanız belki günde bir saatti. Sonra babam geliyordu eve. Belki bir saatten de azdı. 15 dakikaydı belki, tam emin değilim. İnsan çocukken zaman da farklı akıyor. Ama onunla en güzel anlarım bunlardı işte. O yüzden bu anların balonunu biraz şişirmiş olabilirim. Kıkırdıyor. Film sahnelerinden tutun başkalarının stand-up gösterilerinin komik kısımlarına varıncaya dek her türlü şeyi canlandırırdım ona. Burada yemekler berbat, porsiyonlar da ufacık. Dipnot, Woody Allen'ın Annie Hall filminden alıntı. Bir keresinde bir geyik vurdum. Dipnot, Woody Allen'ın stand-up gösterisinden alıntı. Tabii bütün İsrail komedi klasiklerini de. O ise elinde sigarası, yarısı yüzüme, diğer yarısı ise başımın ardındaki bilinmez bir yere çevrilmiş gülümsemesiyle bakın şöyle otururdu. Üstelik benim İbranicem taklidini yaptığım şivelerin ve kullandığım argonun ne kadarını anladığı da şüpheliydi. Birçok şeyi kaçırıyordu muhtemelen ama yine de 3-4 yıl hatta belki 5 yıl boyunca her akşamüstü o koltuğa oturup gülümseyerek beni seyretmekten vazgeçmedi. Ve kalıbımı basarım, benden başka kimse öyle gülümsediğini görmemiştir onun. Yüzünde o gülümsemeyle seyreder de seyreder derken birden gösterimden bıkıverirdi. Lafımın ortasında olabilirdim o anda. Nerede kaldığımın bir önemi yoktu. Esprinin can alıcı cümlesini yapıştırmama ramak kalmış olabilirdi. Bıkkınlığın gelip çatmak üzere olduğunu hissederdim. Artık uzmanlaşmıştım o konuda. Gözleri dalmaya, iç dünyasına kaçmaya başlardı. Dudakları titrerdi. Ağzı iki yana doğru kasılırdı. Bunu sezinlediğim anda da espriyi patlatmak, o son virajı almak için acele ederdim. Ama ben istediğim kadar depara kalkayım, nafile. Yüzü göz göre göre geçit vermez bir duvara dönüşürdü ve olay orada biterdi. Son, Geçmiş olsun. Kafama sardım eşarplarla, elimde süpürgeyle, kendimi tam anlamıyla salak gibi, bir soytarı gibi hisselere karşısında öylece kala kalırdım. O ise başındaki havluyu çözüp atar, sigarasını söndürürdü. Ne olacak senin sonun diye bağırırdı bana. Git ödevini yap, dışarı çık da arkadaşlarınla oyna. Sahnenin etrafında üç tur attıktan sonra soluğu düzene giriyor anca. Bense o sessizlik anında bambaşka bir ıstırabın pençesinde kıvranıyorum. Keşke Tamara'dan bir çocuğum olsaydı diye geçiriyorum içimden belki bininci kere. Ne var ki acı yepyeni bir yere, var olduğunu dahi bilmediğim bir iç organa saplıyor bu kez bıçağını. Onu biraz olsun bana hatırlatacak bir çocuğum olsaydı keşke. Çok değil, yanağının bir kıvrımı, dudağının tek bir hareketi benzese yeterdi. Yemin ederim başka bir şey istemezdim. Her neyse, nerede kalmıştık diye bağırıyor boğuk bir sesle. Nerede kalmıştım? Yolcu yolunda gerek, çalışmayan ekmek yok Dovale. Evet, beğer o orayı şoförü geçtik, sigarayı annemi babamı işledik. Hah tamam, acayip hızlı gidiyoruz. Hız göstergesi saatte 120-130 kilometreye dayanmış durumda. Kaporta zangırdamaya başlıyor. Ama şoför hala daha başını iki yana sallayarak yumruğuyla direksiyona vuruyor. Kafası oynayan o ön panel oyuncaklarından birini şoför mahalline geçip bizzat arabayı kullandığına o günden sonra bir daha da tanık olmadım. Kafasının oynaması yetmezmiş gibi iki saniyede bir sanki ne bileyim bulaşıcı bir hastalığın varmış gibi benden yana çarpık bir bakış atıyor. Ama bende tık yok, sigara mı içiyorum? Derin nefesler çekip beynimi, bütün düşüncelerimi şöyle adam akıllı yakıyorum. Sigara içmenin artısı da yok değil. Şöyle ki bu sayede onları gerçek anlamda düşünmeden düşünebiliyorum. Zira annem de sigara içiyor, babam da keza. Annem akşamları, babam sabahları ve sırf bu kadarını düşünmemle birlikte her ikisinin sigara dumanı birbirine karışıyor. Sanki bir yangın çıkmışçasına kafamın içi dumanla doluyor. Sigarayı camdan fırlatıp atıyorum, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Eliyle yüzünü yelpazeleyerek sahnede dalgın dalgın dolanıyor. Anlattığı hikayeden güç aldığını düşündüğüm anlar oluyor. Ama hemen sonra tam tersine onun gücünü, kanını, canını emenin asıl o hikaye olduğu hissine kapılıyorum. Bununla doğrudan ilgili olup olmadığını bilmiyorum ama hikayesiyle tutturdu bu kusursuz ahenk yüzünden birden bir şey şekilleniyor kafamda. Bir düşünce. Belki de kağıda dökerim bunu onun için. Kısaca madde madde özetlerim. Bu akşamın bir tasviri olmuş olur. Karalamalarla dolu peçetelerimle evde oturup bu akşam burada olup bitenleri derli toplu bir şekilde yazmaya çalışırım. Onda kalsın diye bir hatıra olarak. Ve fıkracı olacak herif birden kamyoneti durduruyor. Ama öyle efendi efendi kenara çekerek filan değil. Efendilik hak getire. Acı bir frenle banka soyguncusu gibi pati çektiriyor kamyonete. Bir anda ileri doğru savrulup ağzı bir karış açık halde arkaya yapışarak bu ani freni sahnede canlandırıyor. Zannedersin gangsterin kaderindeki Steve McQueen, Bonnie ve Clyde. Hop bankete savruluyoruz ama bir dakika, banket yok. 43 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yol denen şey bile daha yeni icat edilmişti. İnsanlar trafik kazası gördüklerinde alkışlayıp tekrarını istiyorlardı. Bam! Kamyonet sarsılarak savruluyor. Şoförle ikimiz havaya zıplayıp kafamızı brandadan bozma metal kasnaklı tavana çarpıyoruz. Avaz avaz bağırıyoruz. Dişlerimiz çalpara misali zangırdıyor. Ağzımıza kumlar doluyor ve kamyonet nihayet durdurmaya karar verince herif kafasını kornaya geçiriyor. Resmen alnıyla tosluyor kornaya. Yalanım varsa ne olayım? En az 30 saniye öyle kala kaldı. Dile kolay, çölü yardı adam. Derken kafayı kaldırıyor, direksiyona yumruğuyla öyle bir vuruyor ki direksiyonu parçalayacak diye korkuyorum. Sonra da ister misin geri dönelim diye soruyor bana. Nasıl yani geri? Benim Kudüs'e gitmem lazım. Öyle ama hiçbir şey bilmeden tutup diye kekelemeye başlıyor. Ters bir olay, ne bileyim, Tanrı'ya bile aykırı, Tevrat'a filan bile aykırı. Doğru değil, bu şekilde araba kullanmaya devam edemem. Kötü hissediyorum kendimi. Hakikaten bak midemi bulandırıyor ya. Sen devam et diyorum adama. Sesim ergenlik değişimini tamamlamışçasına. Beyerşeva'da söylerler nasıl olsa. Sen öyle zannet. Bok söylerler. Camdan dışarı tükürüyor. O şerefsizlere çoktan notumu verdim ben. Tabansızlar sürüsü, gör bak. Hepsi de başkasına atacak topu. Kendileri söylemek zorunda kalmasın da kim söylerse söylesin. Bütün tasaları bu. Sonra işemek için kamyonetten iniyor. Ben içeride kalıyorum. Birden yalnızım. O kadın çavuş beni komutan kışlasının önünde bırakıp gittiğinden beri ilk kez kendimle baş başayım. Ve daha saniyesinde yalnız olmanın bana hiç de iyi gelmediğini anlıyorum. Her şey üstüme üstüme geliyor. Kapıyı açıp aşağı atlıyorum. Kamyonetin öbür tarafına işemeye gidiyorum. Ayakta durmuş işiyorum ki saniyesinde babam düşüyor aklıma. Resmen zorla sokuşturuyor kendini oracığa. Babam bunu annemden daha çok yapıyor. Neye yormalı acaba? Ve annem neden giderek halsiz düşüyor böyle? Onu zorla geri çağırıyorum. Ama babam da onunla geliyor. Gölge gibi annemin peşinden ayrılmıyor. Beni bir saniyeliğine bile onunla yalnız bırakmıyor. Bu ne boktan iş ya? Var gücümle annemi düşünüyorum. Onun iyi hallerini görmek istiyorum. Ama ne görsem beğenirsiniz. Radyoda İsrail askerlerinin bir teröristi öldürdüğü ya da karşılıklı ateş açılması üzerine silahlı kuvvetlerimizin bir birliği toptan yok ettiği haberleri çıktığında nasıl bembeyaz kesildiğini görüyorum. Bunu duymasıyla birlikte çabucak ayağa kalkıyor ve kendini tuvalete atıyor. Daha önce yıkanmış da olsa tuvalette sil baştan yıkanmaya girişiyor. Ellerini derileri kalkana dek ovalayarak ve sıcak suyun tamamını harcayarak belki bir saat tıkılıp kalıyor orada. Bu meyanda babam sinirden delirmekte, burnundan soluyarak koridoru bir ileri bir geri arşınlamakla meşgul. Üf, üf! Annemin ordumuzun tarafını tutmamasıyla sıcak suyu bitirmesine aynı ölçüde ifrit oluyor. Ama annem tuvaletten çıkınca hiçbir şey demiyor ona, tek kelime dahi etmiyor. Al işte yine babamı düşündüm. Bırakmıyor ki annemle bir saniye yalnız kalayım. Sahnede amaçsızca dolanıyor. Sanırım ayakları birbirine dolaşıyor. Arkasındaki bakır vazo onun suretine hummalı bir şekilde tekrar tekrar mas edip geri tükürüyor. Aklımdan bin türlü şey geçiyor. Bundan sonra ne olacak? Bu iş nasıl çözülecek? Ben ne olacağım? Kim bana göz kulak olacak? Mesela babam, örnek veriyorum sadece, henüz 4-5 yaşımdayken bana futbol öğretmeye başlamıştı. Dedim ya, futbol oynamayı filan değil, dalga mı geçiyorsunuz? Hiç işi olmazdı oynamakla. Hayır, ansiklopedik bilgileri, futbolun kurallarını öğretiyordu. Dünya Kupası'nın ve İsrail Kupası'nın sonuçlarını, turnuvaları, İsrail takımlarındaki oyuncuların adlarını, sonra İngiliz, Brezilya, Arjantin ve Macar takımlarının, hatta bütün dünya takımlarının adlarını ve oyuncularını. Tabii ki Almanya, bir de İspanya hariç. Zira İspanya'nın fi tarihinde Yahudileri kovmasını hala tam olarak affedememişti. Bazen ben ev ödevimi yaparken, kendisi de paçavraları testereden geçirirken rastgele sözlüğe çekerdi beni. Fransa 58 Dünya Kupası. Hemen saymaya başlardım. Fontaine, Zunke, Roger Marsh. Daha lafımı bitirmeden İsveç diye atılırdı bu kez. Hangi yıl peki diye sorardım hemen. Yine 1958 derdi. Bunun üzerine Lindorm Simonsen diye yapıştırırdım cevabı. Ne güzel zamanlardı onlar. Bilin diye söylüyorum. Adam hayatında bir kere bile futbol maçına gitmemişti. Maç seyretmenin vakit kaybı olduğunu düşünürdü. Neden 90 dakika boyunca oynuyorlar ki? 20 dakika nelerine yetmiyor? Neden ilk golde bitirmiyorlar maçı? Öte yandan beni yaşıtlarımla kıyasla çelimsiz ve pısırık bulduğundan, şayet futbol hakkında çok şey bilirsem oğlanların bana saygı duyacağına, beni koruyacağına ve fazla tartaklamayacağına hükmetmişti bir kere. İşte kafası böyle çalışırdı onun. Daima niyet altında niyet, daima bir takım gizli kozlar. Onun gözündeki yerini asla kestiremezdi insan. Acaba iyiliğimi mi istiyor, yoksa kötülüğümü mü? Ve sanırım beni de böyle yetiştirdi. Nihayetinde her koyunun kendi bacağından asıldığına inanmaya sevk ederek. Hayattaki düsturu, Babiş'ten Torlakoğlu'na geçen mirasın özü buydu işte. Neden bahsediyorduk Netanya? Başka ne hatırlıyorum? Ha tamam, bir sürü şey hatırlıyorum. Hatta ne kadar çok şey hatırladığımın yeni yeni farkına varıyorum. Çok fazla şey hatırlıyorum. Mesela işemeyi bitirdikten sonra tıpkı babamın öğrettiği şekilde şeyimi bir kere sonra iki kere sallıyorum. Derken babamın şaka maka bana epeyce şey öğrettiğine ayıyorum. Üstelik pireyi deve yapmadan yeri geldikçe sessiz sedasız öğretmiş de hepsini. Mesela stor perde tamir etmeyi, duvara matkapla delik açmayı, gaz yağı ısıtıcısını temizlemeyi, tıkalı lavabo açmayı ve sigorta teli değiştirmeyi. Sonra benimle gerçekte hiç umurunda olmayan futboldansa daha başka şeyler hakkında konuşmak için yanıp tutuştuğu hissine kapıldığım anlar geçiyor aklımdan. Başka şeyler derken bir babayla oğlun konuşacağı şeylerden bahsediyorum. Mesela ne bileyim, çocukluk anılarını ya da kafasından geçenleri benimle paylaşmasından veya yalnızca yanıma gelip bana sarılmasından filan. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyordu ya da belki utanıyordu veya belki beni annemle çok fazla yalnız bıraktığını, bu ilişkiye kendisini de dahil etmek için çok geç kaldığını hissediyordu. Derken yine annem yerine babamı düşündüğümü fark ediyorum. Beynim bu boktan şeyleri düşünmekten fırıl fırıl dönmeye başlıyor ve kamyonete güç bela atıyorum kendimi.
19. ayının sonu. Sayfa 179.